Ayrım 18. O sarışın kurt. Atilla İlhan. Sayfa 204. Ankara, Darül Muallimin, müsamere salonu, gündüz. Geçme anında salonda hafif bir rabarba olmalıdır. Aşağıdan mırıltıların rabarbası giderek silinecek, tam bir sessizlik hakim olacaktır. Sadece arada dışarıdaki kargaların uzak çığlıkları. Kamera yukarıdan ve geriden kürsüdeki hatibi merakla izleyen kadın kalabalığını tarıyor. Halide Edip'in konuşması bu görüntülerin üzerine of olarak düşmektedir. Halide Edip Hanım heyecanlı ve inandırıcı bir sesle, "Kadın halk edilmiş olmakla, bu vatanın hamurunda biz yok muyuz? Hakikatte o hamuru yoğuran kim? Biz değil miyiz? Cephede dövüşen yiğitleri biz doğurmadık mı? Binaenaleyh, mesuliyet erkekler kadar kadınlara da düşer. Bu işin vebali bizim de boynumuzdadır." En önde oturanlar zamanın modasına göre giyinip kuşanmış aslında İstanbul menşeli kadınlar. Mebus karıları, yüksek memur karıları, zabit karıları vesaire. Bunların arasında mektep müdiresi, Saliha Hanım, Madame Fansa pek tabii olarak Fikri'ye dikkati çekiyor. Orta sıralarda Ankara'nın yerlisi olan fakat belirli bir düzeydeki hanımlar oturmaktadır. Öndekiler kadar değilse de onlar da şehirli özellikleri gösterirler. Arkadakiler bir kısmı ayakta olarak köylü menşeli ya da Anadolu kimliğini taşımayı sürdüren kadınlardır. Yani halk. Aralarında konuşmayı pür dikkat dinleyen Emine Nine göze çarpmalıdır. Heyecanlı ve cesur. Kürsüde Halide Edip Hanım, arkasında Hilal-i Ahmer Cemiyeti yazılı bandrol, önünde sürahi ve bardak. İrticalen konuşuyor. O da duygulanmıştır. Halide Edip Hanım, harp öksüzlerine kim analık edecek? Yaralılarımıza kim bakacak? Şehitlerimizin ardından kim Kur'an okuyacak? Bu elbette bizim, biz kadınların vazifeyi aslidir. Cephedeki askerimiz giyime kuşama muhtaçtır. Gittim gördüm, İnönü şehitlerimizin bir kısmı yalın ayaktı. Silahımız, mühimmatımız gayrı kafidir. Oğullarımızı düşmanın karşısına silahsız mı göndereceğiz? Halide Edip Hanım, konuşmasının heyecan dozunu yükseltmiştir. Kürsüde devam ediyor. İşte bütün bu mülahazalar bizi Hilal-i Ahmer'in Ankara Kadınlar Kolu sıfatıyla hepinizi bir yardım seferberliğine davete sevk etti. Bu seferberliğe iştirak ediniz. Gönlünüzden ne koparsa onunla. Bir çift yün çorap mı örersiniz yoksa bir çift eldiven mi? Yoksa gönüllü hemşire mi yazılırsınız? O da olur, o da olur. Kesesi elverişli olanlarınız nakdi yardım yapabilir. Daha da makbule geçer. Ankara, Darül Muallimin binası, müsamere salonu, gündüz. Geçme, kürsünün mukabil köşesindeki iyane kabul masasına intikal ile başlar. Üstü yeşil örtülü, makbuzlar, kayıt defterleri, küçük Hilal-i Ahmer bayraklarıyla süslü bir masa hazırlanmıştır. Başında Zehra Hanım oturuyor. Yanı başında ona genç muallimeler, kollarında Hilal-i Ahmer bantlarıyla ona yardımcı oluyor. İhane yapmaya gelenleri sıraya sokuyor, kayıtlarını gerçekleştiriyorlar. Bu görüntü üzerinde Halide Edip Hanım'ın sözleri of olarak kısa süre devam edecek, sonra alkışlarla hitama erecektir. Halide Edip Hanım heyecanla bitiriyor. Mühim olan bu namus ve haysiyet davasında kadınların oğullarından ve erkeklerinden asla geri kalmadığını ispat eylemektir. Bunu yapacağınızdan eminim. Rabarba olarak büyük alkış, kalabalığın ayağa kalkışından doğan gürültü, aralarındaki anlaşılmayan konuşmalar. Kalabalığın bir kısmı heyecanla kürsüden inmiş olan Halide Edip Hanım'ın etrafını kuşatmıştır. Onu tebrik ediyor, hararetli hararetli bir şeyler söylüyor. Diğer bir kısım ise iyane masasının etrafına doluşmaktadır. Fikriye, kirpikleri hafifçe nemli, heyecanından solgun yüzü hafifçe pembeleşmiş, kısa bir süre oturduğu yerde öylece dalgın durur. Sonra kendine gelerek ayağa kalkar. Memnun, mütebessim, müftehir Halide Edip Hanım'a doğru bakar. Her türden kadının oluşturduğu yumağı haççasının yardımıyla Emine Nine yarmaya çalışmaktadır. Haççanın yardımıyla ona yaklaşmaya çalışan Emine Nine görülür. Emine Nine yarı görmez halleriyle, "Hani nerede kız? Nerede o?" Halide Edip Hanım onu fark edip önüne doğru ilerliyor. İçten ve sevecen cevap veriyor. "Beni mi aradın Nine? İşte buradayım." diyeceğim mi vardı? Emine Nine biraz da elleriyle onu bulacak, heyecanla ona sarılacaktır. Emine Nine, "Hey ya güzel kızım, hey ya." Kucaklaşmayı müteakip Halide Edip Hanım ve Emine Nine ikisi de metin, ikisi de mükedder ama ikisi de sağlam bakışırlar. Emine Nine Anadolu anasının kıraç sertliğiyle konuşur. "Benim oğlum Çanakkale'de şehit. Ağlamadım mı, he mi? Fukara bir çamaşırcıyım. İşimi de bırakmadım. Neye? Kızım muallim mektebinde talebedir. Onu kim ohutacak?" Eminim'le konuşmaya başladıktan biraz sonra gerilerden hafif ve derin Kurtuluş Leitmotiv müziği işitilmeye başlıyor. Eminen'inle konuştuğu sırada bir yandan da el yordamıyla göğsüne bir yerine sakladığı tek lirayı çıkarmaya uğraşmaktadır. Nihayet bulur çıkarır ve biraz boşluğa, daha ziyade Halide Edip Hanım'a uzatır. Şunu al güzel kızım, Hilal Ahmer'in yaralılarına yaz. Eminen'in gücü bu kadarına yetiyor. Halide Edip Hanım son derece duygulanmıştır. Kirpikleri nemli, lirayı alır, sonra yaşlı kadının boynuna sarılır. İki yanağından öper. Bu görüntünün üzerine Zehra Hanım'ın dolgun sesi of olarak düşecektir. Zehra Hanım heyecanlı ve telaşlı, ''Halide Hanım, Halide Hanım, bakar mısınız biraz?'' Halide Edip dönüp o tarafa bakıyor. Zehra Hanım dolgun ve tombul gövdesiyle çevredeki insan kalabalığını yararak, elinde makbuz koçanı, gözlerinin içi gülerek müjdeler. Zehra Hanım, ''İnanması gayri mümkün ama bir hakikat, Ankara'nın kadınları 1.000 lira verdiler.'' Ankara İstasyondaki direksiyon binası, kabul salonu, gece. Geçme doğrudan Fikri'nin özenle süslenmiş yüzüne yapılacaktır. Lambanın ışığı yüzünün yarısını aydınlatmıştır. Diğer yarısı gölgeler içinde, iri gözleri hummalı bir ateşle yanıyor, heyecanlıdır. Fikri'ye, inanmak gayrı mümkün, dediler ki, Ankaralı erkekler 1.000 lirayı toplayamamış. Durur hayranlıkla, Halide Hanım istisnai bir kadın. Mustafa Kemal Paşa, mütebessim, ''Üyledir, üyle.'' gülüyor. ''Orasını Doktor Adnan'a sormalı.'' Fikriye aynı hayranlıkla devam eder. Ameliyatını müteakip Eskişehir'e gidip Hilal-i Ahmer'de hemşirelik edecekmiş. Mustafa Kemal Paşa elini kadehine uzatır. Alır, düşüncelidir. Tebessümü siliniyor. Mustafa Kemal Paşa, ''Kafasına koyduğunu yapar alimallah. İçkisinden bir yudum alır. Sen de üyle değil misin?'' ''Şu yaptığın az iş midir?'' Fikriye alışkın ve rahat sehpadan rakı kadehini eline alır. Ayağa kalkar. Koltuklardaki yastıklardan birini alıp paşanın ayağı dibine atar. Sonra oraya usulca oturur. Bu hareketleri yaparken içten ve sakin konuşuyor. Ben kalbime uydum paşam. Benimkisi hissiyat. Sizin teşebbüsatınız nezdinde bizimkiler nedir ki? Attığınız her adım küreyi arzı velveleye veriyor. Mustafa Kemal Paşa, Fikriye'nin söylediklerinden memnun olmuşa benzer. Fakat dalgınlığı sürüyor. Serbest eliyle başını dizine koymuş olan Fikriye'nin saçlarını okşamaya başlar. Fikriye, mesut ve mütmain, gözlerini yarı yarıya kapamış o anın huzurunu yaşamaktadır. Mustafa Kemal Paşa, okşamayı sürdürüyor, dalgın, uzak bir ufka bakarmış gibi. Henüz kurtulmuş değiliz. Attığımız adımlar, bundan sonra atılması lazım gelen adımların mebdeidir. Biz daha çok adımlar atmak mecburiyetindeyiz. Bu adımlar hem çok seri hem de çok uzun olmalıdır. Mustafa Kemal'in sözlerinin sonuna doğru tam hızla çalışma olan bir matbaanın uğultusu işitilmeye başlayacaktır. Ankara, Hakimiyeti Milliye Matbaası, Basım Ünitesi, Gece. Basım faaliyetinin uğultusu sürüyor. Buna geriden kurtuluş temalı müzik leitmotivi eşlik edebilir. Mustafa Kemal Paşa'nın evinde söylediği sözlerin son cümlesi of olarak bu görüntü üzerine düşse iyi olacaktır. Mustafa Kemal Paşa aynı dalgın ifadeyle binaenaleyh kendi mukadderatımıza kendimiz sahip olmak mecburiyetindeyiz. Gece matbaanın alacakaranlığında olanca hızıyla basımı sürdüren tipo makineler, birikmiş basılı gazete yığını, o yığını oradan alan yaşlı matbaa ustası. Hakimiyeti Milliye'nin o tarihi sayısı. Manşet okunmaktadır. TBMM, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu kabul etti. Hakimiyet bila kaydü şart milletindir. Gazetenin birinci sayfasının görüntüsü netleşir, altında o günün tarihi çıkar. 20 Kanunsani 1337. 1920. Görüntü devam ederken efekt değişecektir. Görünmez maniple ve alıcıların Morse alfabesiyle tıkırtıları işitilmeye başlıyor. Sonraki sahne boyunca da o ve Kurtuluş leitmotivli müzik sürüyor. Londra, 20'li yıllara ait bir şehir silüeti. Big Ben, Parlamento ya da Westminster vesaire olabilir. Bu ana görüntü üzerine zincirleme olarak Londra konferansına ait şahısların resimleri tek tek ya da beraberce gelip gidecektir. Lord George, Tevfik Paşa ya da Bekir Sami Bey fotoğrafları. Bekir Sami Bey ile Fransız Başvekili Monsieur Brand'ın fotoğrafları. Bekir Sami Bey ile Con Sforza'nın fotoğrafları. Londra görüntüsü üzerinde gerilerden gelip büyüyerek netleşen The Times gazetesinin ilk sayfası. Gazetenin uygun bir köşesinde büyüyecek bir başlık. Ankara anlaşmaları reddediyor. Londra konferansı müspet netice vermedi. Gazete görüntüsü okunacak kadar kaldıktan sonra altında konferansın tarihi belirecektir. 27 Şubat 12 Mart 1921. Efekt sürüyor. Görünmez maniplelerin Morse alfabesiyle verdiği haberlerin tıkırtıları, kurtuluş leitmotiv müziği. Moskova, 20'li yıllara mahsus bir şehir silüeti. Belki Kremlin, Kızıl Meydan, bazilikalar vesaire. Bu temel görüntü üzerine zincirleme olarak Türk-Sovyet Dostluk Anlaşması'nı imzalayan ve gerçekleştiren şahısların görüntüleri geçecektir. SSCB Dışişleri Halk Komiseri Çiçer'in, Türk Murahhas Heyeti Başkanı Yusuf Kemal Bey'in fotoğrafları, B. SSCB KP Merkez İcra Komitesi'nden Celal Korkmazov ile TBMM Hükümeti Moskova Sefiri Ali Fuat Paşa'nın fotoğrafları, C. İki heyet arasındaki imza törenine ait fotoğraflar vesaire. Moskova temel görüntüsü üzerinde uzaktan yaklaşarak gelen Pravda gazetesinin birinci sayfası. Sonunda durup netleşecektir. Sayfanın uygun bir yerinde adı geçenlerin bazılarının resimleri ve onların üzerinde şöyle bir manşet vardır. Emperyalizme müşterek darbe. Sovyet-Türk İtilafnamesi imzalandı. Son görüntüde anlaşmanın imzalandığı tarih belirecektir. 16 Mart 1921. Bu sahne sonuna doğru kurtuluş leitmotivli müzik daha belirgin hissedilmelidir. Ayrıca telgraf tıkırtılarının yerine bir savaş meydanının gürültüleri iştirmeye başlıyor. Mitralyöz tıkırtısı, ağır topların uğultusu, süvarinin nal sesleri. İnönü Savaş Alanı, zincirleme görüntüler. Ağır topçunun topları birbiri ardınca ateşlemesi, duman, ateş ve top sesleri. Süvari müfrezelerinin kılıç çekmiş olarak düşman siperlerine savlet etmesi. Yunanlıların ümitsiz direniş teşebbüsleri. Süngü takmış piyade, önde alay sancağı, Allah Allah nidalarıyla karşı siperlere taarruza geçiyor. Etrafta infilak eden top mermileri, yaralı ya da şehit düşen neferler, ortalıkta başıboş dolaşan süvarisiz atlar. Bunlar ya da benzer resimler üzerinde Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nin birinci sayfasında. Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'nın fotoğrafı üzerinde manşet şudur. İnönü'de bir zafer daha. Düşman ölüleriyle doldurduğu muharebe meydanını muzaffer silahlarımıza terk etmiştir. Önceki sahnede olduğu gibi bu defa da gazete sayfası netleştiği zaman altta o günün tarihi belirecektir. 1 Nisan 1337, 1921. Savaş meydanı efekti yerini bir kalabalığın tezahüratına ait alkışlara, çığlık ve zito seslerine bırakacaktır. Telgraflar sürüyor. Kurtuluş leitmotivi yavaş yavaş silinir. Yerini işgal leitmotiv müziğine terk eder. İzmir, şehrin 1920'li yıllara ait profili, Kadife Kale, Saat Kulesi, Kordon Boyu, Körfez'i demirlemiş müttefik ve Yunan zırhları. Bu görüntülere Kral Konstantin'in İzmir'i ziyaretinde onu karşılayan yerli Rum ahalinin büyük tezahüratına ait sesler refakat edecektir. Ayrıca 21 pare top atılıyor. İzmir ana görüntüsü üzerinden geçen zincirleme fotoğraflar. Kral Konstantin'in ve Yunanistan Başvekili Gunaris'in birer fotoğrafı. Kral Konstantin'in kendisini getiren kruvazörden İzmir'e inişi. Rıhtımı dolduran yerli Hristiyan ahali. Etrafta Yunan bayrakları, hoş geldin dövizleri vesaire. Kralın bir kürsüden halka hitap eden bir fotoğrafı. Kral Konstantin ile Yunan ordularına kumanda eden General Pangalos'un el sıkışırken bir fotoğrafı. Temel İzmir görüntüsü üzerine gerilerden büyüyerek gelen Fransız Le Temps gazetesinin birinci sayfası süperpoze olarak bindirilecek. Sonunda sayfa sabitleşecek ve netleşecektir. Le Temps'in birinci sayfasında Mustafa Kemal'in ve Kral Konstantin'in yan yana birer resmi konulmuştur. Resimlerin üzerindeki manşette şu satırlar okunmaktadır. Anadolu'da son düello. İzmir'de Kral Kemal'e meydan okudu. Daha sonra Kral'ın İzmir'de bulunduğu tarih görüntünün altında görünecektir. 12 Temmuz 1337, 1921. Rum ahalinin Kral Konstantin'e yaptığı tezahürat efekti ağır ağır kaybolur. İşgal leitmotivli müzik sürer, sonra otel odasında çalmakta olan telefonun zili iştirmeye başlıyor. İstanbul, Şişhane Yokuşu, Perapalaz Oteli civarı, gündüz, yaz. 6. daireden Bankalar Caddesi'ne inmekte olan Fatih Harbiye tramvayını izleyen hareketli kamera, tramvay otelin önünden geçerken sabitleşir. Tramvay kadrajdan çıkınca otel bütün ihtişamı ile belirir. Şişhane'de otomobil, araba ve yaya trafiği, mavi yaz aydınlığı içinde sürüp gitmektedir. Otelin döner camlı kapısında uzaktan seçilen ecnebi kılıklı seyyahlar ve ecnebi zabitler. Kamera binanın Haliç'e bakan arka pencerelerine doğru yaklaşacaktır. Bu sahne boyunca hafif müzik eşliğinde ısrarla çalınan telefon zili duyuluyor. İstanbul, Şişhane, Pera Palas Oteli, Marilur Özlet'in kaldığı daire, sabah. Yatağın yanı başındaki komodinin üzerindeki telefona geçiliyor. Ahize'nin yanında biri boş, birisi yarı dolu iki şampanya bardağı. Bir şampanya şişesi, Dom Perignon. Sigara ve pipo külüyle dolu bir kül tablası. Ayrıca Le Temps ve New York Times gazeteleri bulunmaktadır. Le Temps bir önceki sahnede gördüğümüz gazete olmalıdır. Marilor Özlet'in çıplak kolu kadra girer. Eliyle telefon ahizesini kaldırıp kulağına götürür. Besbelli bir aşk gecesinin sabahında Marilor ile Jimmy Fowler yatakta yarı çıplak yatmaktadır. Marilor telefona uyanmış, oysa Jimmy F. başı yastığın altına sokulu uyuyor. Marilor Özlet uykulu hafifçe esneyerek ahizeye, ''Evet, Miss Özlet, mesele nedir?'' Biraz dinliyor, yeni bir esneme. ''Oo, bir dakika.'' Marilor Özlet bu defa telefonun ahizesiyle Jimmy Fowler'ı dürterek uyandırmaya çalışacaktır. Jimmy, Jimmy my darling, bakar mısın telefon sana? Jimmy Fowler zar zor uyanıyor. Başını yastığın altından çıkarıp gözlerini kırpıştıra kırpıştıra pek de anlamadan Marilor'a bakıyor. Marilor Özlet telefonu onun kulağına dayarken gülerek konuşur. Uyan koca tembel, sefaretten seni arıyorlar. Jimmy F. gözlerini ovalayıp telefonu alırken, sefaretten mi? Bu da nereden çıktı sabah sabah? Marilor Özlet komodinin üstüne bırakılmış saatini alır. Bakar, koluna takarken ayaklarını yataktan indirir. Gülerek, ''Biraz abartmıyor musunuz darling? Saat 11.'' Jimmy Fowler hala gözlerini ovuşturuyor. Biraz daha kendisini toplayarak ahizeye konuşacaktır. ''Hello, ben Fowler. Kiminle konuşuyorum?'' Sırtında hali dekolte sabahlığıyla pencerenin önüne giden Marilor hafifçe esneyerek dışarıya bakıyor. Onun omzu üzerinden Haliç ve manzarası. Manlılar onları çeken küçük buharlı istimbotlar, pazarcı kayıkları, Haliç iskelelerine sefer yapan küçük yolcu vapurları. Hepsinin üzerinde ufka mürtesim eski İstanbul'un ince minareli ve kurşun kubbeli şahane profili. Bu görüntü üzerine Fowler'ın telefondaki konuşması aksedecektir. ''Sen misin Harris? Tahmin etmeliydim. Böyle bir münasebetsizliği ancak sen...'' Susar dinlemektedir fakat sessizlik uzuyor. ''Ne? Ne diyorsun yahu?'' Son sözler üzerine Marilor manzarayı seyretmeyi bırakır. Gözleri merakla açılmış olarak Jimmy Fowler'a döner. Marilor yatakta elinde telefon, gözleri merakla açılmış, birden kesinlikle uyanmış görünen Fowler'a yaklaşıyor. Jimmy F., ''Eminsin değil mi?'' İşletilme korkusuyla, ''Bana bak, balon olmasın.'' Yine dinliyor, artık inanmış olarak, ''Thank you my boy.'' Jimmy bir anda ateş gibidir. Telefonu kapatmak için yatakta inerken bir yandan giyinme telaşına düşmüş görünür. Hızlı hızlı hem konuşur hem anlatır. Marilor Özlet, ''Ne oluyor, meraktan öldürecek misin?'' Jimmy F., Sefaret istihbaratından Harris, Yunanlıların büyük taarruza geçeceğini öğrenmişler. Hem de bugün yarın, onu haber veriyor. Marilor Özlet de işittikleri karşısında hem uyanmış hem de kızmıştır. Giyinmek için o da telaşlı harekete geçtiği anda birden durur, hınçlı bir yüzle dişlerinin arasından söylenir. Ah la vahşe, şu alçak et bizi fena atlattı. İzmir'e bunun için gitmişti demek. İzmir, Kordon Boyu, Kramer Oteli, gece. Yaz gecesinin yıldızlı laciverdi içinde ışıklı bir gemi gibi duran Kramer Oteli özellikle aydınlatılmıştır, pırıl pırıl. Otel büyük Yunan bayraklarıyla süslenmiştir. Kapısı önünde Kral Konstantin'i getiren otomobili, çevresinde ellerinde küçük Yunan bayraklarıyla kadınlı erkekli Rum kalabalığı. Kapıyı tutmuş Yunan neferleri. Kordon boyu piyasa eden Rumlarla dolu. Aralarında havai fişekler ateşleyenler, fişekler gökyüzüne yükselip kıvılcımlar halinde dağılıyor. İzmir, Kordon boyu, Kramer Oteli, büyük toplantı salonu, gece. Ed Jay'in not defteri. Deftere stenoyla not tutan eli. Ed, Jay'in dikkat kesilmiş, o esnada konuşmakta olan Konstantin'i dinlediği, önemli saydığı notları kaydettiği anlaşılır. Kral Konstantin'in basın toplantısı. Yüksekçe bir yerde, atlasla kaplı bir masa. Gerisinde çapraz konulmuş Yunan sancakları. Kral Konstantin üniformalı, bir yanında başvekil Gunaris... Bir tarafında General Papoulas durmaktadır. Ayrıca Erkan-ı Harbiye Reisi General Dumanis, emekli General Strategos da hazır bulunuyor. Salonda çeşitli masalara dağılmış gazeteciler. Bunların çoğunluğu Atina'dan kralla gelmiş Yunanlı gazetecilerdir. Aralarında başında fesleriyle birkaç Osmanlı gazeteci de göze çarpar. Diğerleri Ed Jay gibi Avrupalı gazetecilerdir. Kral Konstantin ağır ve kendinden emin, Yunanistan'ın tarihi misyonu, Asya tehlikesine karşı Avrupa'yı müdafaa etmektir. Hem Şarkı Akdeniz mıntıkasında hem de Boğazlar mıntıkasında İngiltere'nin menfaatlerini muhafaza edeceğiz. Bu itibarla Anadolu, Helenizm için vazgeçilmesi asla mümkün olmayacak bir hedeftir. Alkış sesleri yükselir. Otelin salonuna Helenizm ihtişamı verilmek istenmiştir. Gazetecilerin gerisinde seçkin Yunanlılar bulunuyor. Onlar kralı alkışlıyorlar. Kral Konstantin memnun, mağrur devam ediyor. 23 Mart taarruzunda Türkler karşımıza ilk defa muntazam ordu vasıflarıyla çıktılar. Bunu onlara ödeteceğiz. Bu maksatla 7 kurayı askere aldık. Şimdi onlara ve Anadolu'da Türk mezalimi altında inleyen Yunanlı kardeşlerini kurtarmak için harbeden bütün Yunan ordularına hitap ediyorum. Herkes de dikkat ve heyecan. Kral sözlerine bu gerilim içinde devam ediyor. Kral Konstantin heyecanlı. Sizler Helen ırkının hürriyeti için vuruşuyorsunuz. Sizlerle müftehirim. Kralınız sizinle beraberdir. Tanrı mukaddes mücadelenizi takdis edecektir. İleri. O anda Yunan ağır toplarının salvo atışı işitilmeye başlıyor. Ardı ardına patlayan topların infilakları geride onlara eşlik eden işgal leitmotiviyle birliktedir. Bursa-Kütahya cephesi. Yunan 3. kolordusu ağır topçu mevzileri. Sabah. Yunan ağır topçusu birbiri yanına dizilmiş toplarını salvo halinde atışa geçirmiştir. Birbiri ardınca ortalığı toz duman içinde gürleyen toplar bir cehennem havası yaratıyor. Top gürültüsünün gerisinden bir ya da birkaç borazanın Yunan ordusuna ait hücum emrini çaldığı işitilecektir. Bursa-Kütahya cephesi. Yunan 3. kolordusu piyade mevzileri. Sabah. Önde daha önce işitilen boruyu çalan borazan neferi görülür. Derinlemesine süngü takmış taarruza hazır Yunan kıtaatı, borazan susunca Yunanlı zabitin saatine bakıp düdüğünü çalmasıyla Yunan piyadesi siperlerinden fırlayarak Türk mevzilerine karşı harekete geçer. Geriden yukarıdan piyade arasında Türk siperlerine doğru ilerlemekte olan Yunan alay sancağı, onun etrafında yatıp kalkarak Türk mitralyöz ateşine karşı korunup yine de ilerlemeye gayret eden Yunan piyadesi. Hem Türk siperleri üzerinde hem Yunan piyadesi üzerinde karşılıklı top mermileri patlayışları. El bombaları atılıyor. Yatarak mitralyöze karşı endaht. Bir savaş meydanının efekti. Top infilakları, el bombaları, mitralyöz ve mavzer cayırtısı. O ana baba günü gürültüsü bir süre hafifleyip görüntü sisten yalıtılır. Savaş devam ederken tekrar ve fikri sabit gibi telgraf tıkırtıları işitilmeye başlar ve sürer. 18. ayrımın sonu. Sayfa 217.